Ayrım 26.
Bu eserin ikinci yazarı, bu kadar ilginç bir öykünün unutuluşa terk edildiğine, La Mançalı dahilerin bu kadar meraksız olup arşivlerinde bu ünlü şövalyeye dair bir takım belgeler bulundurmadıklarına inanamadı ve bu düşünceyle bu hoş öykünün sonunu bulmaktan umudunu kesmedi. 1-8 Cervantes'in anlatıyı durdurduğu bu çok ünlü anlıklaştırmaya, bir önceki bölümde yazar-okur diyaloğu açısından bakmıştık. Anonim bir anlatıcı tarafından anlatıldığını varsaydığımız öykünün, aslında metni kopya eden bir anlatıcı yoluyla bize ulaştığını, ilk kez burada fark ettiğimize dikkat çekmiştik. Bu duraksamanın, yazar-okur diyaloğu ötesinde, anlatı ve zamanla ilgisinin önemine de burada yer ayıracağız. İkinci anlatıcı, yani kopyalayan yazar, metnin durdurulduğu bu bölümde artık tipik bir okurdur. Bu, öykünün devamının kaybolmuş olması beni çok üzdü. Çünkü bu kadar bir kısmı okumanın zevki, bu kadar hoş bir öykünün kanımca çok olan eksiğini tamamlamanın zorluğunu düşündükçe sıkıntıya dönüşüyordu. Bu kadar iyi bir şövalyenin hiç görülmemiş kahramanlıklarını yazma görevini üstlenmiş bir bilgin olmaması bana imkansız ve geleneğe aykırı gibi geliyordu. Serüven peşinde koştukları söylenen, gezgin şövalyelerin hiçbiri bu durumda kalmamıştı. Çünkü her birinin bir veya iki adeta özel bilgini olurmuş ki, yalnız yaptıklarını kaydetmekle kalmaz, kafalarından geçen en önemsiz, en gizli düşünceleri bile tarif ederlermiş. Bu kadar iyi bir şövalye, Platir ve benzerlerinin buldukları şeyin eksikliğini çekecek kadar talihsiz olmamalıydı. Bu nedenle böyle görkemli bir öykünün eksik, güdük kalmış olacağına inanamıyor, suçu her şeyi yutan, tüketen zamanın acımasızlığına yüklüyordum. 1-9 ABC Bu alçak gönüllü, saf ve iyi niyetli anlatıcının da bildiği gibi, bir metni tehdit eden en büyük tehlike unutulmuşluktur. Metnini ölümsüzleştirmek her yazarın en meşru arzusudur. Anlıklaştırmalarsa zamanın tahribatını aşmanın bir yoludur. Anlıklaştıran yazar bilir ki, yüzlerce yıl sonra da olsa bu satırları okuyan okur kendisiyle bu anda buluşmaktadır. Okurun zamanıyla yazarın zamanının geçen zamana meydan okuyarak buluştuğu ve yazarın ölümsüzlük düşünün gerçeğe dönüştüğü andır anlıklaştırma. Anlatıda okurla yazarı buluşturan kesintiler, Don Quixote'deki ünlü kesintiden sonra roman yazarlarının ölümsüzlüğü ya da sonsuz şimdiye dokunarak zamanı yenme arzularını gerçekleştirdikleri bir taktik olarak sık sık yinelenmiştir. Anlatının bir anda kesilmesiyle yazar okurla buluşur. Yüzlerce yılın ardından okuruna dokunur. Bu dokunuşta zaten bir kurgu olan yaşam zamanı aşılır, gene bir kurgu olan anlatı zamanı durur, okur ve yazar bir üçüncü kurguda, ölümsüzlük kurgusunda birleşir. Ölümsüzlük kurgusu, tek tek yaşamlar bitse de öykülerin devam edeceği ve paylaşılacağı umududur. Nitekim Don Quixote'deki bu anlıklaştırmadan sonra, öyküler sökün etmeye başlar. Bu noktadan itibaren Cervantes'in kitabı yalnızca hiciv olmaktan çıkar ve daha geniş bir anlatı yelpazesini kapsar. Yeni başladığı bir anlatıyı daha pek de ilerlemeden keserek Cervantes kitabını birçok yeni başlangıca gebe bırakır. Vizcayalı serüvenini izleyen sayfalarda sanki bu mutlak yaratıcılık anından fışkırıyormuş gibi öykü üstüne öyküseli gelir. Kitabın tüm karakterleri kendilerini yanılsama oyunları içinde bulurlar. Kimi yararcı bir amaçla oynar bu yanılsama oyunlarını, Don Quixote'u kandırıp evine getirmek ya da Sancho'nun yaptığı gibi uydurma bir Dulcinea yaratıp aşkta bahtsız şövalyeyi mutlu etmek için. Don Quixote'luk oyunlarında kimi de sırf eğlenmek için rol alır. okur artık baş döndürücü bir öyküler girdabındadır. Herkes bir taklitçi, öykücü, anlatıcı kesilmiştir. Bu kurmaca, kandırmaca, uydurmaca, kendisi de bahtsız, terk edilmiş ve kandırılmış bir kadın olan Dorothea'nın Don Quixote'u kandırmak için Maymunlar Ülkesi'nin Maymun Prensesi rolüne girmesiyle Doruk'a ulaşır ve Don Quixote'un ölüm döşeğinde aklının başına gelmesine kadar orada kalır. Ölümün kaçınılmaz ve soğuk gerçekliği, yaratıcılığı alt etmiş gibi görünse de, Don Quixote'den roman anlatılarına kalan, oyun içinde oyun, öykü içinde öykünün kışkırttığı dizginlenemez bir muhayyilenin ciddi ve ahlakçı anlatılardan, akılsız meraklının hikayesi, 1-30-33-37, eğlendirici maymunluklara, Sancho ve Sansón Carrasco'nun uydurmaları, 2-3-4 ve zalim oyunculuklara, Dük ve Düşes'in sahnelediği oyunlar, 2-30'dan-35'e uzanan yaratıcılığıdır. Romanın antikronolojik eksenle flörtü, Don Quixote ile başlar. Bu eksen, anlatı zamanını sıfıra indirgemeyi amaçlayan eksendir. Kesintilerle sürdürülen kayıp metin arayışları, düz yazının şiire en çok yaklaştığı anlardır. Kesinti anındaki her kayıp metin, yaratıcılığın sıfır noktası, dolayısıyla yeni öykülerin metne yağmak üzere olduğu andır. Vizcayalı kesintisiyle bunu dener Cervantes. Ama sonra kayıp metnin bulunmasıyla kronolojik eksene döner. Ve kitabı bir taraftan geleneksel kronolojik anlatılar doğrultusunda kurgularken, bir taraftan başlangıçtaki antikronolojik eksenin kendisine tanıdığı tüm olanakları sömürür. Don Quixote böylece hem olayların birbirini izlediği, kendi çağına da göndermeler yapan, daha geleneksel bir anlatı olarak sürer, hem de tümüyle içine kapanıp, kendi yazılışını izlettiren oyunlar oynayarak bir üst kurmaca olma özelliğini gerçekleştirir. İkinci kitapta anlatı öylesine içine kapanır ki zaman kavramı tümüyle kaybolur. Okurun zamansızlıktan başı döner. Bunun gerçekleştiği en çarpıcı yer, ikinci kitapta Sansón Carrasco'nun Sancho ve Don Quixote'a kendileri hakkında çıkan kitabı anlattığı dördüncü bölümdür. İkinci kitap bildiğimiz gibi birinci kitaptan 10 yıl sonra 1615'te kaleme alınmıştır. Bu Don Quixote'nin iki cildinin yazılması arasında geçen gerçek zamandır. Ama anlatı zamanına göre birinci kitabın sonu ile ikinci kitabın başı arasında yalnızca 3 ay geçmiştir. Don Quixote birinci kitabın sonunda köyüne döndükten sonra 3 ay gözaltında tutulmuş ve şövalye romanları okuması engellenmiştir. Görünüşte şövalyelik saplantısından kurtulmuştur. Hiç değilse yeğeni ve evdeki kahya böyle düşünmektedirler. Ama berberle papaz, Don Quixote'u şöyle esaslı bir yoklayınca görürler ki, kahramanımız şövalyelik idealinden bir milim bile ödün vermek niyetinde değildir. Köyünde kaldığı bu 3 ay zarfında olup bitenlerden Don Quixote'u en şaşırtanı, maceralarının bir kitap halinde yayımlandığı haberini almak olacaktır. Daha kılıcında düşmanlarının kanı kurumadan nasıl olup da bu işin gerçekleştiğini akıl erdiremez. Ve mutlaka gene sihir büyü sonucu olduğuna karar verir. Şimdi önemli olan bu kitabı yazan sihirbazın dost mu düşman mı olduğunu belirlemektir. Bunun çaresi de kitabı okuduğunu söyleyen bakalorya sahibi Sansón Carrasco'yu sorguya çekmektir. Böylece Cervantes'in kurguladığı zamana göre Don Quixote hasta yatağında yatarken Badinciani'nin kitabı basılmış, geniş bir okur kitlesine ulaşmış ve Don Quixote'la Sancho Panza'yı büyük bir üne kavuşturmuştur. Buraya kadar okurun kurgusal zamanı izlemekte fazla bir sorunu yoktur. Ama öyle bir nokta gelir ki her türlü zaman düşüncesi imkansızlaşır. Bu nokta kitabın karakterlerinin kendi haklarındaki kitabı ki bu okurun elinde tuttuğu kitaptır. Bir başka kitap karakteriyle ki Sanson Carrasco burada okur rolündedir, tartıştığı noktadır. Peki yazar acaba ardından ikinci kısmın geleceğini de müjdeliyor mu dedi Don Quixote. Müjdeliyor diye cevap verdi Sanson. Ama ikinci kısmı bulamadığını, kimde olduğunu da bilmediğini söylüyor. Bu yüzden ikinci kısmın çıkıp çıkmayacağı şüpheli. Hem bu yüzden hem de bazıları ikinci kısımlar hiçbir zaman iyi olmaz, bazıları da Don Quixote ile ilgili yazılmış olanlar yeter dediğinden ikinci bir kısım yazılamayacağı düşünülüyor. Yine de Satürn'ün etkisi altında doğan hüzünlü kimseler değil de Jüpiter'in etkisi altında doğan neşeli insanlar, Quixote'likler devam etsin, Don Quixote saldırsın, Sancho Panza konuşsun, ne olursa olsun biz memnun oluruz diyorlar. Yazar ne düşünüyor? Ne düşünecek dedi Sanson. Olağanüstü çabalarla aradığı hikayeyi bulur bulmaz baskıya vermeyi düşünüyor. Alacağı övgüleri değil kazanacağı parayı düşünüyor. Sancho dedi ki, yazar paraya kazanca mı bakıyor? Bunu başarması mucize olur. Çünkü acele acele yazmak zorunda kalacak. Paskalya arifesindeki terzi gibi, acele yapılan işse hiçbir zaman iyi olmaz. Bu beyefendi Magripli mi neyse ne yaptığına dikkat etsin. Efendimle ben o kadar çok serüven, o kadar çok ilginç olay vereceğiz ki eline, değil yalnız ikinci kısmı 100 kısım daha yazabilir. Adamcağız herhalde bizi burada yan gelip yatıyoruz sanıyor. Met etmeden önce kusurlarımızı öğrensin de nasıl insanlar olduğumuzu anlasın. Benim diyeceğim şu, efendim benim nasihatımı tutsaydı şimdiye çoktan yollardaydı. İyi bir gezgin şövalyeye yakışır şekilde haksızlıkları düzeltiyor, kötülükle mücadele ediyorduk. 2-4 Burada karakterler ve Sanson yazılacak bir kitaptan söz ediyorlar. Oysa kitap elimizde tuttuğumuz kitaptır, yani yazılmıştır. Bu yalnızca bir anakroni. Ama pasajın zaman oyunu bu anakroniyi de aşıyor. Çünkü Sancho'ya göre kendisi ve Don Kişot öyle hızlı birer serüvencidirler ki yazarın onlara yetişmesi neredeyse olanaksızdır. Demek ki yazılacak kitap fikri yazılmış ve okumakta olduğumuz kitabı her zaman biriminde aşmaktadır. Bu kurgusal zamanı hem anlatı zamanını hem de anlatılan zamanı yatsıyarak okuru zamandan kurtulmuş gizil bir anlatıya göndermekle eş anlamlıdır. Gizil anlatılarsa içlerinde sonsuz sayıda yitik ya da bulunacak metin barındırırlar. Bu anlıklaştırmalardan okurun çıkarabileceği tek anlam olabilir. Yaratının zamansızlığı hem yaşamla belirlenen hem de kurgusal oyunların anakronilerinden oluşan zaman dilimlerinin ötesindedir. Yalnız şunu önemli vurgulamak gerek. Anlatı zamanında her türlü taktiği deneyen Cervantes, anlatının ötesinde ve dışında bir zaman ve yaşam olduğunu, hatta öykünün gerisinde yaşanmış bir tarih olduğunu yatsımaz. Metinsel oyunları o tarihten yaptığı kaçamaklardır. İkinci kitapta birinci kitaptan söz edilirken, karakterler kendi fiktif geçmişleri hakkında gerçekmiş gibi konuşurken, bu türden bir kurgusal içe kapanmayı, gene de modern ve postmodern romanların kurgusal kapanmalarından, örneğin Pirandello'nun Altı Karakter Yazarını Arıyor adlı oyununun zaman çemberinden ayrıştırmak gerekir. Gerçi kitabın kişileri gerçek kişilermiş gibi fiktif geçmişleri hakkında konuşurken yanılsamayı gerçeklikten ayıran çizgiyi iyiden iyiye yok eder gibidirler. Ama unutmayalım ki birinci kitapla ikinci kitabın yazılışları arasında geçen bir 10 yıl vardır ve bu 10 yıl zarfında Don Quixote'nin birinci cildi gerçekten çok meşhur olmuş, çok okunmuş ve karakterleri okur dünyasına nüfuz etmiştir. Örneğin şu satırlar ne bir fantazi ne de bir yazar dileğidir. Gerçeğin ta kendisidir. Sanson Carrasco, Don Quixote'nin birinci cildinin popülerliğinden söz ederken şöyle der. Çocuklar karıştırıyor, gençler okuyor, yetişkinler anlıyor, yaşlılar alkışlıyor. Her tür insan tarafından o kadar tanınıyor, okunuyor ve biliniyor ki, zayıf bir beygir gördüler mi, işte Rosinante diyorlar. Kitaba en düşkün olanlar da genç hizmetkarlar. Bir tek senyör evi yoktur ki sofasında bir Don Quixote bulunmasın. Biri alıyor, biri bırakıyor, biri kapıyor, öteki yalvarıyor. 2-2. Ve biz edebiyat tarihinden biliriz ki bu gerçekten de böyle olmuştur. Don Quixote tümüyle kendi kurgusal dünyasına kapanmış gibi göründüğü bu sayfalarda bile kendisinin dışında bir zaman olduğunu yadsımaz ve en oyuncu yeniliklerinde bile bu zamana göndermeler yapmaktan geri durmaz. Dipnot: Anlıklaştırmalar kadar ilginç olmasa da, anlatı ve zamandan söz ederken anlatı zamanı ile anlatılan zaman ayrımından söz etmeliyiz. Ayrıca eğer anlatıyla zaman ilişkisini her bakımdan kuşatmak istiyorsak, bu iki zamana bir üçüncüsünü eklemeliyiz: okuma zamanı. Okuma zamanı kuşkusuz eldeki kitabın uzunluğu ve okurun okuma alışkanlığına göre değişen bir zamandır. Ama birçok anlatıcının çeşitli anlıklaştırmalarla bu zamanı da dramatikleştirerek okurla diyaloğun parçası haline getirdiğine yukarıda değinmiştim. Günter Müller, Morphologische Poetik, yayını hazırlayan Elena Müller, Tübingen 1968 adlı kitabında Goethe ve Schiller'in anlatıyla zaman arasında kurdukları ilişkiden yola çıkarak Erzahl Zeit, anlatı zamanı, Erzahlte Zeit, anlatılan zaman ayrımını yapmış ve bu ayrım edebiyat eleştirisi terminolojisine girmiştir. Bu ayrımı bir örnekle açıklamak gerekirse, herhangi bir öykünün başlangıcından sonuna geçen zamana anlatı zamanı ama bu zaman içine sığdırılmış geri dönüşlerle anlatının kapsadığı zamana anlatılan zaman denir. Örneğin bir koltukta oturup 5 dakika süreyle geçmişini anımsayan ve bu 5 dakikanın sonunda ölen bir adamın öyküsünün anlatı zamanı 5 dakikayı ama anlatılan zamanı bütün anımsadıklarını kapsar. Paul Ricoeur, Time and Narrative, cilt 2, sayfa 78'de, çeviren Kathleen McLaughlin ve David Pellor, Chicago ve Londra 1985, edebiyatın kısa bir ana bütün bir yaşamı sığdırmayı başarabilen bir sanat dalı olmasıyla açıklar, anlatı zamanı ile anlatılan zamanı. Anlatı zamanının, anlatılan zamanla ilişkisinin en ayrıntılı incelemesi ise kuşkusuz Gerard Jeunet'in Proust'un Recherche'indeki zaman meselesini ele aldığı Figure Trois adlı yapıtıdır. Paris 1972. Figure Trois'ın Discours du Récit adlı Proust bölümünün İngilizce çevirisi Narrative Discourse başlığıyla yayımlanmıştır. Çeviren Jane E. Levin, Ithaca, New York, 1980. Jeunet, anlatılan zamanın anlatı zamanına montajında, Proust'un yapıtı bağlamında, prolepsis, sonradan olan şeylere anlatının şimdisinde değinme, analepsis, olayın şimdisini anlatırken eskiye değinme ve metalepsis, dönüp eskiyi anlatırken sonradan olanları ekleme gibi zaman kaymalarının tam bir şemasını çıkarır. Jeunet'in gerçekleştirdiği anlatının grameridir. Gramer kategorilerinin ötesinde ise anlatı zamanı ile anlatılan zaman arasındaki farkı yaşamın sanata dönüştürülmesinde ortaya çıkan bir fark olarak betimleyebiliriz. Yaşam sanata dönüşürken geçmişin o zaman olduğu gibi yakalanmasına olanak yoktur. Çünkü anımsayan sanatçı artık anımsadığı o geçmiş andaki kişi değildir. Böyle olunca geçmiş zaten yakalanması olanaksız bir biçimde yitmiştir. Bu bakımdan geçmiş zamanın peşinden giden Proust, aynı zamanda yitik metinlerin de peşinden gitmeye, şimdi ile geçmiş arasındaki o asla kapatılamayacak farkı, tamamlanmamış ve tamamlanamayacak metinlerin yarattığı, sürekli yazma-yaratma arzusu olarak yaşamaya mahkumdur. Proleptik, analeptik ve metaleptik anlatı kurgusunun Türk romanında en ısrarlı uygulayıcısı Orhan Pamuk'tur. Don Quixote'de anlatılan zaman basittir. Bir yaz günü Don Kişot artık yaşam biçimini temelli değiştirip şövalyelerin tarih olmuş yaşamlarını canlandırmaya karar verir ve köyünü terk eder. Bundan sonra iki kez daha köyüne dönecek ve iki kez daha yollara düşecektir. Bu maceraların tümü uzun bir yaza yayılır. Çünkü Don Kişot'un köyünü ilk kez terk ettiği günü biliriz. Sıcak bir Temmuz günüdür bu. 1-2 Üçüncü terk edişinde ise vaftizci Yahya kutlamaları sırasında Barcelona'ya vardığını okuruz. Felix Martinez Bonatti'ye göre bu olsa olsa vaftizci Yahya'nın kafası kesilerek idam edildiği 29 Ağustos tarihi olabilir. Dipnot: Felix Martinez Bonatti, Don Quixote and the Poetics of the Novel, çeviren Diane Fox ve F.M. Bonatti, Ithaca, New York ve Londra 1992, sayfa 81. Temmuz'dan Ağustos'a kadar geçen gün sayısını anlatıda birbirini izleyen olaylarla ölçen Cervantes uzmanları, kronolojinin aksadığını tespit etmişlerdir. Ama unutmayalım ki ilk romancılar anlatı zamanını kurgulamada 19. yüzyıl romancıları gibi titiz değildirler. Örneğin Diderot, Cervantes'in bu yüzden eleştirilmesine isyan edercesine Jacques Le Fatalist'i kasıtlı olarak yanlış kurgular. Dipnot: Jacques Le Fatalist'te Diderot bize Jacques'ın 1745 yılında Fontenoy Savaşı'nda dizinden yaralandığını söyler. Oysa başka bir yerde 20 yıldır topal olduğundan söz eder. O zaman Jacques'ın öykülerini anlattığı tarih ancak 1765 olabilir. Gel gelelim öykülerinde 1755'te öldüğü bilinen Mandrin'den hala yaşıyormuş gibi söz eder. Burada Diderot kuşkusuz Cervantes'in zaman hatalarını bilerek tekrarlıyor. Anlatı zamanının nedenli anlatıcının keyfiliğinde olduğuna işaret ediyor, kurgulamadaki yeni özgürlüğü görünür kılıyordu. Diderot, Jacques Le Fatalist, Paris 1993, sayfa 13-17. Roman tekniğinin olanaklarını keşfe çıkmış romancılar için anlatı zamanının pürüzsüz kronolojisini kurmak önemli değildi. Roman anlatısıyla yakalamaya çalıştıkları gerçeklik, yaşamla roman ayrımının sürekli göz önünde bulundurulmasını öngören bir gerçeklikti.